Ayrım 6. 22 Şubat 1495 Vatikan. Aşkım diye fısıldayan kız delikanlının kulağında ıslak dudaklarını gezdirdi ve hafifçe ısırdı. Sapsarı lüle lüle saçları öylesine uzun ve gürdü ki incecik ve çırılçıplak bedenini samur bir ceket gibi sarıyordu. Delikanlının bir eli kızın yuvarlak kalçalarında daireler çizerek dolaşıyor, diğer eli bu yumuşacık saçları okşuyordu. Birden kızı belinden yakalayıp çevirdi ve altına aldı. Kız özellikle şehvetle abanan, en az kendisi kadar güzel bu bedeni iterken, "Yaramazlığı bırak, yapma yeter artık, gitmem gerek," diye cilveli bir sesle bağırdı. Yeşil gözleri pırıl pırıldı. Pembe beyaz yüzündeki minicik burnunun kanatları kabartılmıştı. Kalın kıpkırmızı dudaklarının arasından bembeyaz inciye benzer dişleri görünüyordu. Kıkırtılarla güldüğünde her kahkahasında yanaklarında gamzeler uçuşuyordu. Onun gibi sarı lüle lüle süslü başıyla bir yarı tanrıya benzeyen delikanlı olmaz gidemezsin diyordu. Kız kenara kayarak kendini kurtardı. Gitmeliyim, babamız beni bekliyor dedi. Babamız Sayın Papa Hazretleri anlayışlıdır ve biraz daha bekleyebilir. Hiç sanmam Sezar, çok yorgun ve zavallı. Onunla ilgilenmeliyim, yarın yine gelirim, söz veriyorum. Nasıl olsa artık kocamın yanında yaşamıyorum. Kurtuldum o sersemden. Babam yakında beni boşayacak. Evliliğim hiçbir işe yaramadı. Görüyorsun işte. Fransa kralı Charles buralara kadar gelmeyi başardı. Kaç zamandır Roma'da. Bugün öğleden sonra Cem'i teslim alıp gidecekmiş. Yerinden kalkıp hızlı hızlı giyinmeye başladı kız. Yattığı yerden hayranlıkla onu seyreden, herkesin Roma'nın en yakışıklı delikanlısı Cesare Lucres dedi. Sence babamız şu Cem işinden aldığı paraları ne yapacak dersin? Bilmem, herhalde bir kısmını Michelangelo verecektir. San Pedro Bazilikas'ın yeni planları için, bir kısmını da Borgia odalarını resimleyen Pinturico Hio'ya ve kalanını da kendi gücü için kullanacak. Düşmanlarımız çok. Sonra kutlama hazırlıkları var. Başına incecik yaldızlı işlerle süslü dantelini takan kız eğilip ağabeyinin dudaklarına küçük bir öpücük kondurdu ve dışarı çıktı. Sezar başını yastıklara gömdü, azıcık uyumak istiyordu. İspanyol asıllı Papa 4. Alexander Cem Sultan'a döndü ve ona "Saygıdeğer prens," dedi. Bu çeşit bir hitabı ilk kez kullanıyordu. "Saygıdeğer prens. Fransa kralı Charles ile gitmek arzusunda mısınız?" 13 yıldır Avrupa'da bir çeşit esaret yaşayan Osmanlı şehzadesi hüzünlü gözlerle bir papaya, bir Fransa kralına baktı ve sonra "Ben hiçbir zaman prens muamelesi görmedim. İster Fransa kralı götürsün, ister burada esir kalayım. Önemi yok," dedi. Alexander bu sözlerden etkilenmiş gibi şaşkınlıkla bağırdı. "Tanrı korusun, siz buna burada esir mi sayılıyorsunuz? İkiniz de prenssiniz. Ben aranızda bir tercümandan başka bir şey değilim." Cem omuzlarını silkti. 8. Charles ona saygıyla bakarak "Öğleden sonra sizi alıp gideceğim prensim," dedi. "Artık çektikleriniz bitecek." Papa ortamın gerginliğini azaltmak için güldü. "Gördünüz mü?" dedi. "Haydi mutlu olun ve gidip hazırlanın, yıkanın, tıraş olun. Mustafa size yardımcı olur nasılsa." Cem onları selamladıktan sonra odadan çıktı. Papa onlara üzülüyormuş gibi başını iki yana salladı. Fransa kralı kendinden emin görkemli salonda bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Isabella Patronata Real, yeni keşfedilen topraklarda Katolik Kilisesi'nin temel hakkı. "Hakkını vermenizin gerekçesi nedir Sayın Papa?" diye sordu. "Gerçek bir Katolik olmasından başka ne olabilir sizce?" "Bilmem, belki sizin de İspanyol olmanızın bir etkisi olmuştur diye düşünmüştüm. Don Rodrigo de Borja Doms. Ona verdiğiniz bu hakla İspanya tüm sömürgelerde kilisenin temsilcisi olacak ve mülk edinecek. Alexander Charles'ın ona İspanyolca adıyla hitap etmiş olmasını duymamış gibi yapmayı tercih etti. Ve sakin bir sesle, Kolomb gidip geliyor yeni topraklara. Isabella onu destekliyor ve büyük bir özverilerde bulunuyor. Kendisinin ne kadar iyi bir Katolik olduğunu kim inkar edebilir dedi. Kaldı ki patronato reel hakkı sadece ona verilmedi. Portekiz'de aynı haklardan yararlanacak Manuel'e de verildi. Sömürgelerde kiliseyi temsil ve mal edinme yetkisi. Onlar oralarda, siz de buralarda çok güçlüsünüz. Kral Hazretleri öyle değil mi? Sizin gücünüz ise hem oralara hem de buralara yetiyor Sayın Papa Hazretleri. Kral elindeki şarap bardağını uşağın uzattığı altın tepsiye bıraktı. Bir yenisini almayı başıyla reddetti ve ben gidiyorum dedi. Konuşulduğu gibi öğleden sonra gelip Cem'i alacağım. Papa'nın ona uzattığı elin orta parmağındaki yüzüğü öptü ve çıktı. Cem, Vatikan Sarayı'nda kendisine ayrılan bölümde oturmuş son hazırlıklarını yapıyordu. Yanında mabeyincisi Sinan ve Celal Beylerle nişancı Haydar Bey vardı. Ah dedi içini çekerek, keşke Sadi de bizimle birlikte gelebilseydi. Benim sevgili dostum, gözleri dolu doluydu. Ne büyük bir şairdi, ne iyi bir arkadaştı ve onu tekrar Anadolu'ya yollayarak ne büyük bir hata yaptım. Benim yüzümden ayaklarına taş bağlanarak denize atıldı talihsiz. Oysa şimdi sonunda Fransa'ya gidiyoruz. Biz ama sonsuz, onsuz. Bütün kabahat bende. Hem de ta başından beri. Ya zavallı annem, karım. Onlar da Kahire'de kahır çekiyorlar. Her şey benim yüzümden oldu. Osmanlı tahtına talip olmamalıydım. Sinan Bey, şehzadem böyle şeyler söylemeyin dedi. Siz hiçbir şey yapmasanız da nasıl ağabeyiniz sizi yaşatmayacaktı? Gördünüz rehin tuttuğu şehzadenizi nasıl hemen acımasızca öldürttü. Sadi'yi de, veziri de, Gedik Ahmet Paşa'yı da. Böyle kendinize eziyet etmeyi bırakın. Hayırlısıyla bir Fransa'ya geçelim. Valideniz de, hareminiz de yanınıza geleceklerdir. Haydi artık yüzünüz gülsün. Celal Bey de, evet dedi Sinan Bey, yerden göğe kadar haklıdır. Artık yüzünüz gülsün, öğleden sonra gidiyoruz. Bu rezil yerden kurtuluyoruz. Hayatımda bu kadar tiksindiğim bir başka ev daha görmedim. Utanç verici bir hayat sürüyor buradakiler. Papa gelmiş, geçmiş en utanmaz adamlardan biri. Çocukları da öyle. Kızını siyasi gücü uğruna ona buna peşkeş çekiyor. Her yerde büyük bir süs, zenginlik, resimler. Ama ne yazık, bütün bu görkemle karşın ruhları çok fakir bu insanların. Masanın üzerindeki evrakı toparlayan nişancı Haydar Bey de lafa karıştı. Charles önüne geleni süpürecek. Roma'ya kadar gelmeseydi adamın bize neler yapacağı belli değildi. Doğrusu bir kafire şükredeceğimi hiç düşünemezdim. Ama işte Fransa kralına şükrediyorum. Bütün gücüne karşın o da papaya bağlı kalacağını söylemiş, yemin etmiş. Buna ne dersiniz diye sordu Sinan Bey. Cem, sultan elini salladı. Siyaset dedi. Siyaset işte böyle bir şeydir. Her an katiller, maktul adayları da katil olabilir. Onların çıkarı şu anda böyle davranmakta. Bize gelince ben yine de geleceğimden kuşkuluyum. Charles'a da ne kadar güvenebilirim. Ama ne yazık, elden gelen bir şey yok. Sürüklenip gidiyoruz işte, hakkımızda hayırlısı. O sırada odaya Mustafa girdi. Öylesine iri yarıydı ki herkes ona koca Mustafa diyordu. Elinde sultanı tıraş etmek için getirdiği ustura ve beyaz bir tas vardı. Eğildi ve odadakileri selamladı. Cem Sultan pencerenin kenarındaki koltuğa oturdu. Haydi bakalım koca Mustafa, bitir işini tez elden olsun. Sen de kurtul ben de, dedi. Mustafa bir an duraksadı, sonra toparlanıp elindeki havluyu şehzadenin boynuna sardı ve beyaz tasın içindeki suyu köpürttü. O gün güneş batarken Cem Sultan, Fransa Kralı Charles ile birlikte Napoli'ye doğru yola çıktığında ona eşlik edenlerden biri eksikti. Berber koca Mustafa sırra kadem basmış ve ortadan kaybolmuştu. Ne kadar arandıysa da bulunamadı. Cem Sultan gözü arkada ayrılmak zorunda kalmıştı Vatikan'dan. Oysa merak edecek bir şey yoktu. Mustafa çok emin ellerdeydi. Papa'nın görkemli odasında oturmuş, önündeki altın dolu keseleri seyrederken keyifle gülüyordu. En fazla 48 saati var, dedi. Belki o kadar bile sürmez. Tam kulağının yanından kestim zehirli usturayla. Canı bile yanmadı. Şimdiden ateşi çıkmıştır eminim. Alexander elini kaldırmış, kandillerin ışığında yakut gibi parlayan şarap dolu kadehine bakıyordu. Az kaldı, Osmanlı Sarayı'na rezil olacaktım. Aşağılık Charles bütün planlarımızı alt üst edecekti. Neyse ki sonunda becerebildik Cem'i halletmeyi. Beyazıt'a selam ve saygılarımı götür. Her zaman birlikte çalışmaya hazırım. İkimizin gücü bütün Avrupa'yı dizlerinin üzerinde tutabilir. Ne zaman yola çıkıyorsun? Birkaç saat içinde işim bitti artık. Evet, sanırım döndüğünde sultan seni cömertçe ödüllendirecektir. Üzerine düşeni başarıyla yerine getirdin. İkinci vezir yapacak beni, söz verdi. Sen sadrazam olursun, bundan eminim. Mustafa keselerini toplayıp kuşağının içine soktu. Ben artık gideyim, ancak hazırlanırım, dedi. Papa'nın elini öptü, adam da onu takdis etti. O dışarı çıkarken güzeller güzeli Lucres Borgia içeri giriyordu kapıdan. Üzerindeki çiçeklerle süslü bol kollu elbisesinin içinde uçuşan tülleriyle bir kelebeğe benziyordu. Alexander onu görünce sonunda tekrar gelebildin prensesim, dedi. Madrigal dinlemeye gitmesek de olur mu bu gece? Öylesine yorgunum ki. Kız hemen koşarak ona sarıldı, kollarını boynuna doladı ve öptü. Papa yerine oturdu, gözlerini kapamış geriye yaslanmıştı. Cem işi bitti, dedi. Bundan sonra ciddi bir problem çıkamaz. Charles da gitti. İtalya'nın hakkından gelebilirim artık. Koltuğun arkasından uzattığı elleriyle kız tatlı tatlı okşuyordu adamın yüzünü. Bundan eminim, sen her şeyin hakkından gelebilirsin baba. Bundan sonra var gücümle Hristiyan aleminin 1500 yıl kutlamalarının, kutsal jübilenin hazırlıklarını tamamlamalıyım. Unutulmaz olmalı Alexander Borgia. Hiç kimse unutmamalı, unutamamalı. Kız mırıl mırıl bir sesle bundan da eminim, dedi. Seni hiç kimse unutamaz baba. Elleri adamın boynunda, ensesinde dolaşıyordu Alexander'ın. Nefes alıp verişi sıklaşmıştı. Gözlerini daha da sıkı kapadı ve kızın ellerini tutup aşağı yukarıya çekti. Önce karnına, sonra kasıklarına doğru ve sonunda kasıklarının arasındaki sertliğin üstüne bastırdı o ince zarif elleri. Lucres sessizce odadan beklenileni yapmaya koyulmuştu, her zamanki gibi. Lisbon. O gece koca Mustafa Pescara'dan kalkan bir gemiyle İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Hava soğuk olsa da Şubat ayına göre oldukça sakindi Akdeniz. Oysa Lisbon limanından kalkan Impovido gemisini çok zorlu bir gece bekliyordu. Tuhaf bir rastlantıydı geminin adının Impovido olması. Bu İspanyolca korkusu demekti. Gerçekten de böyle bir kış gecesinde denize açılmak ancak korkusuzlukla yan yana düşünebilirdi. Atlantik Akdeniz'e hiç mi hiç benzemiyordu. Az sonra patlamaya hazırlanan sinirli bir kadın gibiydi deniz. küçük ama art arta gelen karma karışık dalgalarla çalkalanıyordu. Koyu lacivertten daha çok siyah gibi görünen sular. Yüz yuvarlak bir ışıklı tabloya benzeyen ay. Hızla hareket eden gri bulutların arasında bir görünüp bir kayboluyordu. İçi tıka tıka bassa Yahudi ve Müslüman göçmenle doluydu teknenin. Birkaç yıldır Isabella ve Ferdinand'ın hışmından Portekiz'e kaçarak kurtulduklarını sanan yüzlerce aile, yeni kralın tahta çıkışından sonra bu geceyi vatanlarından da ayrılmak zorunda kalmışlardı. Papa'dan kendisi de patronaj hakkı olan İmparator Manuel, babasının Yahudilere göstermiş olduğu yumuşak ve anlayışlı tavrı benimsememiş, tam tersine bir tavır koymuştu. Artık o Isabella ve Ferdinand gibi onları topraklarında istemiyordu. Avrupa'da ve sömürgelerde oluşan yeni siyasal güç dengeleri İspanyol Yahudilerini yine yollara dökmüştü. Oysa son 3 yılda bir umuda kapılıp iyi kötü yerleşmişlerdi bu topraklara. Bahçelerine çiçekler dikmiş, süslü Lisbon sokaklarına alışmışlardı. İnsanlarına da ama işte yine her şeyi geride bırakıp kış ortasında tekrar yollara düşmüşlerdi. De Toledo da onların arasındaydı. Avram'ın yaşıtı diğer Yahudi çocuklarla birlikte uzak bir adaya, St. Thomas'a gönderilebileceğini öğrenen Esther çılgına dönerek sabahı bile beklemeden ayrılmaya karar vermişti Portekiz'den. Hayımı zaten yitirmişti. Avramsız Kalama'yı göze alamazdı. Aslında onu beklemiyorlardı. Lisbon'a ilk geldikleri günde İstanbul'a gitmek için birkaç deneme bulunmuşlardı. Ama sonra çevrelerinden hiçbir olumsuz tepki almayınca burada kalmakta bir sakınca görmemiş ve yerleşmeye karar vermişlerdi. David çok para kazanmasa da elindeki derilerle evi geçindirebiliyordu. Esther kendine küçücük bir bahçe yapmıştı arka avluda. Avram yeni arkadaşlar bulmuş ve hatta hiç hastalanmamıştı. Son 3 kış boyunca tek umutsuz görünen Rachel'di. Ne hayımı ne de Moşe'yi unutabilmişti. Zavallı kız bütün gün neredeyse hiç konuşmadan annesine yardım edip akşamları istiridye, deniz yıldızı, balık, halat, çıpa şekilleriyle abartılı bir şekilde süslenmiş tahttan bahçe kapısının önüne oturup uzak mahallelerden gelen gitar namelerini ve içli aşk şarkılarını dinliyordu. Eli böyle anlarda kendiliğinden yanağına gidiyordu. Seviyorum sonsuza kadar, sonsuza kadar Moşe'nin sesi kulaklarında yankılanıyordu. Neredeyse 18 olmuştu yaşı ve mahallenin peşinde koşan delikanlılarından hiçbirine yüz vermiyordu Rachel. Aklı hala Toledo'da bıraktığı ilk aşkındaydı ama artık o Toledo'da değildi. İstanbul'daydı ve Rachel bir an önce onun yanına gitmek istiyordu. Bu yüzden de Lisbon'daki evden ayrılırken belki en üzülmeyen, hatta sevinen olmuştu. Çabucak kardeşini giydirmiş, taşıyabilecekleri eşyaları toparlamıştı. Beline bağlı küçük çantasına Toledo'daki evlerinden söktüğü kapı tokmağını koymayı da unutmamıştı. Avcunda küçük bir bronz top tutan pirinçten yapılmış kadın elini. Gemi karanlık sularda gıcırtılarla ilerliyordu. Küçük hırçın dalgalar giderek azgınlaşmıştı. Neredeyse Küpeşte'ye ulaşıyordu. Artık köpüklü sular, yelkenler toplanmıştı. Kürekçiler canla başla asılıyordu küreklerine. Gökyüzü de deniz de kapkaraydı. Eski ve küçük tekne bir inip bir çıkıyordu. Dağ gibi dalgaların arasında. Birbirine sarılmış insanlardan dualar yükseliyordu. Her büyük sallantıda gemiciler küfürler savurarak oradan oraya koşturuyorlardı. İki büyük direk her an yıkılacakmış gibi tekneyle birlikte bir o yana yatıyordu, bir öteki yana. Herkes bulabildiği kendince güvenli bir yerlere sığınmıştı. En çok da karanlık bir fare yuvasına benzeyen ambara. Ortalık inilti ve hıçkırık seslerinden geçilmiyordu. Kusmuk kokusu en sağlam olanların bile nevrini döndürecek ölçülerdeydi. Ester elini oğlunun alnına koydu. Ateşi çok yükseldi dedi. Avram hiç ses çıkarmadan baygın yatıyordu annesinin kucağında. David ise sessiz ve çaresiz. Başını iki yana salladı ve elini oğlunun başına götürdü. Dayanmalıyız, başka çaremiz yok. Sabah olunca her şey geçecek dedi. Rachel torbasını sıkıca yapışmıştı. Yeni bir dalgayla tekrar savruldular, çatırtılarla sarsılan gemide. Düşün Ester dedi David. Bu tekneyi bulabilmemiz bile bir şans. En azından dürüst insanlar. Herkesi gemiye alıp sonra Portekiz dışına nasılsa gizlice mücevher çıkartıyorlardır diye yolcuların karınlarını kesen adamlar bile varmış. Taşıdıkları insanların paralarını alıp denize atanlar da buydu. Bunlar öyle değil. Bizi göreceksin. Sağ salim Fas'a götürecekler. Oradan da İtalya'ya geçeriz. Sonra da ver elini İstanbul. Göreceksin. Her şey bitecek, düzelecek. Salvatore çoktan İstanbul'da işini kurmuştur ve bizi bekliyordur, bundan eminim. Ester, her şey benim yüzümden oldu diye mırıldandı. Ta başından Salvatore'nin dediğini kabul edip gitmeliydik. Aptalca inat ettim. Üzülme kraliçem dedi David. Senin kabahatin yok, sen sadece toprağına bağlı birisin. O kadar toprağına ve evine bağlı biri, karısının Avram'ın alnındaki elinin üzerine koydu. Kendi elini sevgiyle sıktı o ince parmakları, diğer eliyle de Rachel'in omuzuna dokundu. Hafifçe kız babasına sokuldu ve başının onun omzuna yasladı. Her zorluğu aşıp yeni bir hayat kurabildiklerine o da inanıyordu. Yarın güneş yine ortaya çıkacaktı ve yepyeni bir gün başlayacaktı. Yepyeni bir hayatın habercisi gibi bir güneş doğacaktı. Tam o sırada büyük bir çatırtı daha koptu ve arkasından da güverteden bağırışlar duyuldu. Gemi az sonra suların altında kalacakmış gibi önce yukarı doğru yükselmiş ve sonra hızla inmeye başlamıştı. Her yer su içindeydi. Artık gemiciden yolcuya herkes çığlık çığlığaydı. Çatırtıları başka çatırtılar izledi. Yüksek sesle dua ediyordu insanlar. İspanyol Yahudileri, Magribi Müslümanlar ve Hristiyan gemiciler kendi kendilerine Tanrı'ya yalvarıyordu bu afetten kurtulabilmek için. Ama bir kez azmış dalgalar, buna ne İsa ne Musa ne de Muhammed engel olabilirdi. Ve sonunda gemi büyük bir gürültüyle ikiye ayrıldı. Çatlak ambarın tam ortasından geçiyordu. Rachel hemen kardeşine sarılmıştı. Ester ve David bir anda yok olup gitti dalgaların arasında. Rachel hiçbir şey düşünemiyordu. Annesiyle babasını, hatta Tanrı'yı bile dalgaların arasında bir batıp bir çıkıyordu. Tuzlu soğuk sular ağzından girip burnundan fışkırıyor. Karşı koyamadığı bir girdabın içinde oradan oraya savruluyordu. Avram'a sıkıca yapışmıştı. Giderek gücünü yitiriyordu genç kız. Artık rüzgardan başka bir ses duyulmuyordu. Ne bir dua ne de bir çığlık. Uzun bir süre yarı baygın sürüklendiler azgın ve karanlık denizde. Sonra ortalık sessizleşti, yapacağını yapmıştı deniz ve şimdi giderek sakinleşiyor gibiydi. Ay bulutların arasından çıkmıştı. Galiba artık batmak üzereydi. Sonsuz bir gümüşten yol uzanıp gidiyordu ufka doğru. Rachel ürperdi ta iliklerine kadar. Ama bunun nedeni sadece soğuk değildi, korkmuştu. Aydan da ölüme gider bir gibi uzanan metalik ışıltılı gümüş yoldandı. Suyun üzerinde irili ufaklı tahta parçaları yüzüyordu. Bunlardan yakalayabildiği birini zorlukla kendine doğru çekti ve sıkıca tutundu. Hiç düşünmeden, bilinçsiz bir refleksle titreyen morarmış elleriyle elbisesinin kuşağını bulup Avram'ı belinden bağladı tahtaya. kendisi de onun üzerinde uzandı. Artık sabah olmasından başka istediği bir şey yoktu. Bir sabah olsaydı, sabah olacak mıydı? Tüm vücudu titriyordu. Hem de inanılmaz bir şekilde. Avram ise ölü gibiydi. Rachel sıkıca sarıldı ona. Bu koskocaman, uçsuz bucaksız denizin ortasında ölümle bütünleşmiş gibiydiler. Kardeşinden başka bir şey yoktu sarılabileceği. Ona sarıldı ve sanki sıcacık bir yatakta yatıyormuş gibi bir duygu içinde gözlerini kendiliğinden kapadı. 17 Temmuz 1498 İstanbul. Öylesine sıcak ve nemli bir gündü ki nefes alabilmek bile güç geliyordu insanlara. Henüz sabahın erken saatleri olmasına karşın daha şimdiden Marmara'nın üzerinde yoğun bir pus vardı. Bu öğleye doğru havanın daha da sıcak olacağının işaretiydi. Moşe ve babası ellerindeki işleri bitirebilmek için neredeyse sabaha karşı gelip çalışmaya başlamışlardı matbaalarında. Artık İstanbul'da tanınan ve güvenilen bir işin sahibiydiler. Her şey yolunda gidiyordu. 6 yıl olmuştu Toledo'dan ayrılalı. Artık ilk günlerdeki gibi sık sık söz etmiyorlardı İspanya'dan. Annesi Graziella 40 yıldır İstanbul'da yaşamışçasına alışmıştı yeni hayatına. Kardeşi Abraham da öyle. Nahmiyaslar mutluydu. Müslümanların yönettiği binbir milletten insanın yaşadığı bu şehirde. Kendilerine ayrılmış mahallelerde barış içinde sürdürüyorlardı hayatlarını. Doğrusu bir sorunları yoktu. Yalnız Moşe'nin aklı hala Rachel'deydi. Annesi ve babası evlenmesi gerektiği konusunda ne kadar baskı yaparsa yapsın asla istemiyordu. Yıllardır İspanya'dan gelen herkese sorup durmuştu de Toledo'ları ve hiç kimse bir şey söylememişti onların yaşadıklarına dair. Ama öldüklerini de söylememişlerdi. Öyleyse hala ümit vardı. Gelebilirlerdi aniden, kim bilir belki de bugün. Puslu ufka baktı, limana giren gemileri saydı bir bir. Evet, belki de bugün gelecekti, neden olmasın? Oğlunun dalgın dalgın dışarıya baktığını görünce Salvatore başını iki yana salladı ama bir şey söylemedi. Geçecekti bu kalp ağrısı, bunu biliyordu ama ne zaman? Aslında Moşe'yi evlenmeye razı edebilse, çoluk çocuğa karıştığında her şeyin daha çabuk külleneceğinden emindi. Ama şimdilik bu zor görünüyordu. Belki de oğlunun aklı hala Rachel'deydi. Yan komşuları Altamiralların kızı Rebecca, pekala hoş bir kızdı ve ta başından beri Moşe'den hoşlandığı her halinden belli oluyordu. Salvatore oğlunun da kızın bu ilgisinden memnun olduğunu farkındaydı. Ama bir vefa borcuyla bekliyordu Moşe. Evet, üzerine gitmemeliydi. Çocuğun nasılsa geçecekti. Graziella'ya da bunu anlatmalıydı. Moşe diye seslendi. İstersen biraz ara ver oğlum. Hava çok sıcak bugün. Moşe, babasının seslenmesiyle dalıp gittiği denizden gözlerini çevirdi. Evet baba dedi, çok sıcak, hiç böyle olmamıştı. Sıkıcı bir hava, aşırı nemli. Buna Osmanlılar eyyamı bahur diyorlar. Eyyamı bahur mu? O da ne demekmiş? Galiba buharlaşma günleri demekmiş. Havanın sıcağından denizin üzerinde bir buhar tabakası oluşuyormuş. Her şey buharlaşıp uçuyormuş, her şey. Eskiler diyorlar ki en az 10 gün sürermiş bu sıcaklar. Yandık desene zorlanacağız. Ne yapalım oğlum, hayat zor, çok zor. Moşe sesini çıkarmadı, tekrar işine koyuldu. Üzeri kabartma harflerle dolu bir plakayı daha kaldırıp koydu kollu silindirin yanına. O sırada dışarıdan heyecanlı bir bağırış duyuldu. Salvatore, Salvatore, orada mısın? Baba Nahmiyas dışarı çıkıp baktı sesin sahibine. Yokuş yukarı tırmanan Ahrida sinagogunun Rabisini hemen tanıdı ama yanındaki adamı ilk kez görüyordu. Elini salladı onlara. Rabbi ve yanındaki adam nefes nefese girdiler içeri. Moşe ve Salvatore hemen saygıyla onlara yer gösterip birer bardak soğuk vişne şerbeti ikram ettiler. Hoş geldiniz Rabbi. Siz de öyle oldukça ufak tefek ve zayıf adamın çekingen bir hali vardı. Buralara yeni gelmişe benziyordu. Sıcak sıcak gülümsedi. Haham başını salladı. Hala alışamadın Salvatore dedi. Bana Rabbi deme, ben hahamım. Osmanlılar Rabbi denmesini yasakladılar biliyorsun. Tehlikeli olur bu. Kendini hala alıştıramadın mı? Affedersiniz, hahambaşı çok haklısınız. İşte ağzımdan kaçtı. Yalnızız diye. Her neyse, buna dikkat et. Bak seni kimle tanıştıracağım? Don İzak Sarfati. Sizin oralardan yeni gelmiş. Salvatore adamın elini hararetle iki eli arasında sallarken hoş geldiniz, hoş geldiniz dedi Moşe. Sizin oralardan sözünü duyunca dikkat kesilmişti, kendini tutamayıp lafa karıştı. Hangi yoldan geldiniz Don Salvati? Oğlum bırak da misafirimiz biraz nefeslensin. Ayıp diye onu susturdu babası. Ama adam sevimli sevimli gülerek yok ziyanı dedi. Şerbetinden bir yudum aldıktan sonra devam etti sözlerine. Lizbon üzerinden yaptığımız zorlu bir yolculuktan sonra, delikanlı çok zorlu bir yolculuktan sonra, Moşe'nin kalbi gümbür gümbür atmaya başlamıştı. Belki biliyordu bu adam Raşel'in nerede olduğunu. Belki biliyordu Te Doledolar dedi. Te Doledolar. Onları tanıyor musunuz? Salvatore oğluna engel olamamıştı bu kez. Çünkü o da merak içindeydi. Adam sustu, yere baktı. Kısa bir sessizlikten sonra başını kaldırdı. Gözleri dolu doluydu. Ne yazık, hepimize aynı şans tanınmıyor dedi. Moşe bağırdı. Yine ne oldu? Ne oldular? Don Sarfati ağır ağır bindikleri gemi 3 yıl önce Fas açıklarında battı ve hiç kimse kurtulamadı dedi. Moşe yıkılmıştı. Hayır diye bağırarak hızla dışarı fırladı. Salvatore olduğu yere çöktü kaldı. Haham dua ediyordu. Don Sarvati sevgiyle elini matbaacı Nahmias'ın omzuna koydu.